Ayrım 2.
Gençler bakışlarını Gerald O'Hara malikanesinin geniş topraklarına, taze ekilmiş pamuk tarlalarına ve kızıllaşan ufuk üzerinde gezdirdiler. Şimdi tepelerin ardında, Flint ırmağının ötesinde güneş bir erguvan gibi batıyordu. Nisan sıcaklığı yavaş yavaş ve hafiften hoş bir serinliğe dönüşüyordu. Bu yıl ilkbahar, serin ve kısa fırtınaların ardından erken gelmişti. Şeftali ağaçlarının pembe çiçekleri birdenbire açılıvermişti. Kızılcıklar karanlık tarlalara, uzak tepelere beyaz yıldızlar saçmıştı. Ekinler ise henüz bitmişti. Artık güneşin sabah ışınları, Georgia'nın kızıl toprağında yeni yollar çiziyordu. Sabanların işi bitince nemli ve aç topraklar pamuk tanelerini gözlüyor, kumlu toprak yarıkları pembeleşiyordu. Karanlık çizikler halindeki çukurlar, kırmızının tatlı tonlarına dönüşüyordu. Çiftlik binası, beyaz harçla örtülü tuğla duvarlarıyla kızıl bir deniz ortasındaki adaya benziyordu. Bu öyle bir ada ki, çalkantılı sular dalgalandığı anda güllerle süslenmiş çelenkleri andırıyordu. Bir yanda Georgia'nın merkezinde ya da sahilin siyah ve ekili topraklarındaki dümdüz uzanan sarı killi tarlalarında görülebilen uzun yarıklar yoktu. Kuzey Georgia'da tepelerin eteklerindeki ekili toprakların ve zengin balçık topraklarının ırmak yatağına kaymasını önlemek için yeni ay biçiminde binlerce kazık çakılmıştı. Bu vahşi kızıl bir topraktı. Yağmur sonrası kan, yağışsız mevsimlerde ise tuğla rengindeydi ve dünyanın en iyi pamuk yetişen topraklarıydı. Sakin görünümlü beyaz evlerin, ekili tarlaların, sarımtırak sularıyla ağır ağır akan ırmağın oluşturduğu bir diyardı burası. Aynı zamanda güneş ışımalarının en körleştirici, karanlığın ise en yoğun olduğu bir çelişkiler diyarıydı. Tüm meydanların ve çiftliğe ait olan uçsuz bucaksız pamuk tarlalarının üzerinde sıcak ve neşe veren bir güneş gülümsüyordu. Sınırlarında güneyin balta girmemiş serin ve karanlık ormanları yer alıyordu. Uğultulu çam ağaçları orada yüzyıllardan beri sabırlı bir bekçi ordusu gibiydi. Bunlar sanki, "Dikkat, eskiden daha da yükseklerdeydik, sizi tekrar ele geçirebiliriz," tehdidiyle inil diyorlardı. Verandaya kurulmuş olan üç gencin kulaklarına toprağın alları ile döven atların gürültüsü, koşumlarının şakırtısı geliyordu. Katırları ile tarlalara dönen zenciler, çığlığı andıran bir perişanlıkla gülüşüyorlardı. Evden Scarlett'in annesi Ellen O'Hara'nın anahtar sepetini getirmeye giden küçük zenci kızın bir yırtıcı kuşu andıran sesi cevap veriyordu. Eva tanımısı, tabakların ve gümüş yemek takımlarının çıkardığı seslerden Tara'nın emektarı olan Pork'un akşam yemeği için sofrayı hazırladığı anlaşılıyordu. İkizler artık eve dönmek gerektiğini fark ettiler. Ancak anneleriyle karşılaşmayı hiç istemiyorlardı. Scarlett'in onları yemeğe alıkoyması umuduyla verandada bir süre daha oyalandılar. "Dinle bak Scarlett, yarın için konuşalım," dedi Brent. "Bir piknik yapılacağını ve yarın akşam bir balo düzenlendiğini bilmiyorsak bu bizim suçumuz değil. Sen bizimle dans edecek misin? Bütün danslarını bize söz vermedin miydi?" "Evet ama birden çıkıp gelebileceğinizi nereden bilebilirdim? İkinizi beklemek için halı dokumak tehlikesini göze alamazdım ya." Mitolojideki Ulysseus'un karısı Penelope, kocasını beklerken adayları reddetmek için halı dokumuştur. "Sen halı dokumak ha?" İkizler gürültülü bir biçimde gülüştüler. "Dinle kas kafalım. Birinci valsi bana ayırmalısın. İkincisini Stuart'a ayıracaksın ve bizimle birlikte yemek yiyeceksin. Son baloda olduğu gibi merdivenin basamaklarında oturacağız. Bu arada bize geleceğimizi söylemesi için falımıza bakmasını Dadı Yinsi'den rica ederiz. Ben Dadı Yinsi'nin falıma bakmasından hoşlanmıyorum. Biliyorsunuz o benim kara kehribar renginde saçları ve uzun bıyıkları olan bir adamla evleneceğimi söylemişti. Oysa ben kara saçlı erkeklerden nefret ederim." "Saçları kızıl olanları seversin değil mi canım?" dedi gülümseyerek Brent. "Haydi söyle bakalım. Bizimle valsleri yapacağını, bizimle birlikte yemek yiyeceğini, eğer bize söz verirsen sana önemli bir sır söyleriz," dedi Stuart. "Neymiş bu sır?" diye bir çocuk merakıyla bağırdı Scarlett. "Dün Atlanta'da anlatılırken duyduğumuz sırdan mı söz ediyorsunuz? Eğer sır dediğiniz bu ise, biliyorsunuz bu konuda hiçbir şey söylememek için anlaşmıştık. Onu bize Miss Pity söyledi. Miss kim? Çok iyi tanıyorsun canım. Ashley Wilkes'in dayısının kızı. Şu Atlanta'da oturan kız. Miss Pitypet Hamilton. Charles Hamilton'ın teyzesi. Evet tanıyorum. Benim şimdiye kadar rastladığım kızların en budalasıdır. İşte dün Atlanta'da tren beklerken arabası garın önünde durdu. Bizimle konuşmak için arabasından indi. Bize yarın akşam Wilkes balosunda bir evliliğin ilan edileceğini söyledi gizlice. Scarlett biraz üzüldü. Ya ben yapacağımı bilirim. Budala yeğeni Charles Hamilton ile Honey Wilkes'in nişanları açıklanacak. Herkes yıllardan beri günün birinde bunların evleneceklerini biliyordu. Gerçi Charles bu işe hiçbir zaman gönüllü değildi ya. Onu budala gibi görüyorsun galiba diye sordu Brent. Ama son Noel'de çevrende dolanıp durmasına da izin veriyordun. Bunu önleyemezdim diye cevap verdi Scarlett ve umursamazlıkla omuzlarını silkerek yine de cidden ıslak bir tavuktan farksızdır dedi. Zaten ilan edilecek olan onların nişanı değildir diye Stuart kendinden emin bir ses tonuyla konuşmaya katıldı ve ekledi. Bu Ashley ile Charles'ın kız kardeşi Miss Melanie'nin nişanıdır. Scarlett'in yüz ifadesi değişmedi ama dudakları ani bir darbe yiyen ve o an ne olduğunu fark edemeyen bir insanın dudakları gibi titredi, soldu. Stuart ile göz göze geldi. Psikolojiden pek anlamayan delikanlı, yüzü hareketsiz kalan Scarlett'in yalnızca şaşırdığını ve bu açıklamalara ilgi duyacağını sanmıştı. Miss Pity bize şunları söyledi. Resmi işlemlerin gelecek yıldan önce yapılması istenmiyormuş. Buna sebep Miss Melly'nin sağlığının yerinde olmayışıymış. Fakat tüm bu savaş söylentileri karşısında her iki ailede evlenmelerinde acele edilmesi gerektiğine inanıyormuş. Bu yüzden nişan yarın akşam yemeğinin ortasında açıklanacak. İşte Scarlett, sana bir sır açıkladık. Artık bize birlikte yemek yiyeceğine söz vermelisin. Scarlett bir robot gibi cevap verdi. Anlaşıldı. Bize valsler içinde söz veriyor musun? Hepsini. Doğrusu çok naziksin Scarlett. Bahse girerim ki öteki çocuklar kıskançlıklarından çatlayacaklar. İster çatlasınlar, ister patlasınlar dedi Brent. Dinle bak Scarlett, bütün piknik süresince bizimle birlikte olacaksın değil mi? Ne? Brent sorusunu yineledi. Scarlett, kuşkusuz diye cevap verdi. İkizler birbirlerine bakıştılar. Sevinçten uçacak gibiydiler. Yine de hayret etmiyor değillerdi. Kendilerini bu kentte Scarlett'in aşıklarının en gözde olanları sayıyorlardı artık. Çünkü daha önce Scarlett'ten böylesine kolay bir iltifat elde edememişlerdi. Genç kız daima onları rica etmeye, yalvarmaya zorlardı. Daha sonra onları sonu gelmez sözlerle, sürelerle avuturdu. Bazen cevap vermeyi reddederdi. Somurttukları zaman güler, öfkelendikleri zaman yüzünü buruştururdu. Bu arada kaşları da çatılırdı. Ama şimdi birdenbire hemen yarın sabahtan akşama kadar onlarla birlikte olmaya söz veriyordu. Piknikte onların yanında oturmayı kabul ediyor, onlarla bütün valsleri yapmaya söz veriyordu. Yalnız dans etme işini düzenlemeyi unutmuşlardı. İkizlerle yemek yemeye de razı olmuştu. İşte tüm bunlar delikanlılar için üniversiteden kovulmaya değerdi doğrusu. Ani bir coşkuyla dolup taşıyorlar ve artık kalkıp gitmek için acele etmiyorlardı. Piknikten, balodan, Ashley Wilkes'tan ve Melanie Hamilton'dan söz ediyorlardı. Laftan lafa atlıyor, birbirlerinin konuşmalarını kesiyor, şakalaşıyor, gülüşüyorlardı. Yemeğe davet konusunda yorumlar yapıyorlardı. Ne var ki Scarlett'in suskunlaştığını fark etmeleri için bir süre geçmesi gerekti. Birden hava değişmişti. İkizler az önceki tatlı sihirin niçin kaybolduğunu bir türlü anlayamıyorlardı. Scarlett artık onların tüm sorularına yerinde cevaplar veriyor ama sohbeti yeterince önemsememeye başladığını belli ediyordu. Bu durum karşısında canları sıkılan ve şaşıran ikizler bir süre daha oyalandıktan sonra saatlerine bakıp istemeyerek kalktılar. Güneş artık ekili tarlaların ardına iniyordu. Irmağın öteki yanında büyük ormanın gölgesi belirmişti. Kırlangıçlar birer ok gibi uçuşuyorlardı. Tavuklar, ördekler, hindiler kanat çırparak, bağırışarak tarlalardan dönüyorlardı. Stuart titreşimli olarak "Jims!" diye bağırdı. Kısa bir süre sonra ikizlerin yaşında iri bir genç belirdi. Evin çevresini dolanarak soluk soluğa atlara doğru koştu. James ikizlerin hizmetçisiydi. Köpekler gibi o da her yere onlarla birlikte giderdi. Çocuklukları birlikte oynayarak geçmişti. 10 yaşına geldikleri zaman da köle olarak onlara armağan edilmişti James. Onu görünce kırmızı toprak üzerinde yatan köpekler birden kalkıp silkindiler ve efendilerinin gelişini havlayarak selamladılar. İkizler eğildiler, Scarlett'in elini sıktılar. Onu yarın erkenden Wilkes'larda bekleyeceklerini söylediler. Sonra koşarak uzaklaştılar. Atlarını atlayıp şapkalarını sallayarak dört nala sedir ağaçları ile çevrili yoldan aşağı indiler. Tozlu yol bittikten ve Tara gözden kaybolduktan sonra Brent bir kızılcık ağacın altında atını durdurdu. Stuart da onu izledi. Arkalarından koşarak gelen genç zenci birkaç adım geride durdu. Dizginlerin kasıldığını hisseden atlar boyunlarını uzatıp ilkbaharın taze otlarını yemeye koyuldular. Köpekler sabırlı bir biçimde yeniden yere uzandılar. Dalgın gözleriyle grup zamanı kırlangıçlarının havada çizdikleri kavisleri izlemeye başladılar. Brent'in geniş ve saf dil görünümlü yüzü bir can sıkıntısını ve kızgınlığını ortaya koyuyordu. ''Bana bak, sana bizi yemeğe alıkoyacak gibi gelmedi mi? Ben de böyle yapacağını sanıyordum. Teklif etmesini bekledim doğrusu. Fakat hiç oralı olmadı. Sen ne düşünüyorsun Scarlett'in bu davranışı karşısında?'' ''Hiçbir şey düşünemiyorum. Bana bizi alıkoyacakmış gibi geldi. Uzun zamandır ilk kez görüşüyoruz. Bizi çoktandır görmemişti. Ona anlatacak daha bir yığın şeyler vardı. Oraya gittiğimiz zaman bizi görmekten dolayı memnun oldu gibi geldi bana. Ben de öyle sanıyorum. Ancak son yarım saat içinde baş ağrısına tutulmuş gibi aniden neşesini yitiriverdi. Evet, o sırada buna dikkat etmemiştim ama sonradan farkına vardım. Sana göre ne oldu dersin? Ben ne bileyim, yoksa onu kızdıracak bir şey mi söyledik? İkizler bir dakika kadar düşündüler. Böyle bir hata işlediğimizi sanmıyorum. Zaten Scarlett kızdığı zaman herkes bu durumu fark eder. O bazı kızlar gibi içine kapanık değildir. Evet, ben de onun bu haline bayılıyorum ya. Öfkelendiğinde kırgın bir hal almaz. Ne düşünüyorsa onu söyler. Öyle sanıyorum ki onu dilsizleştiren, bizim söylediğimiz ya da yapmadığımız bir şey olmalı. Yemin ederim ki bizi gördüğü zaman çok sevindi ve bizi yemeğe de alıkoymayı düşündü. Bu durumun bizim okuldan kovulduğumuz için olduğunu tahmin etmiyor musun? Vallahi hayır, yok olamaz, budalalık etme. Kovulma işini anlattığımız zaman içtenlikle güldü. Ayrıca Scarlett'te okumaya bizden daha çok önem vermez ki. Brent eğerin üzerinde arkaya döndü ve zenciyi çağırdı. James, efendim, Miss Scarlett'e ne dediğimizi sen işittin mi? Hayır efendim, siz benim casusluk yaptığımı mı sanıyorsunuz yoksa? Casusluk mu? Haydi oradan sen de. Siz zenciler her şeyin farkına varırsınız. Ama yalancı milletsiniz. Seni verandanın yanında bizleri gözetlerken ve duvarın kenarındaki Yasemin fidanına saklanırken gördüm. Haydi söyle bakalım. Miss Scarlett'i kızdıracak ya da gönlünü kıracak bir şey söylediğimizi işittin mi? James gözetlerken yakalanmış olduğunu anlayınca onların konuşmalarını dinlemediğini iddia etmekten vazgeçti. Siyah ve terli alnını buruşturarak, ''Hayır efendim'' dedi. ''Onu kızdıracak bir şey söylediğinizin farkında değilim. Sanırım sizleri gördüğü için çok sevinçliydi. Mr. Ashley ile Miss Melly Hamilton'ın evleneceklerinden söz ettiğiniz zamana kadar bir ispinoz kuşu gibi neşeliydi. Ondan sonra ise atmacayı karşısında gören bir küçük kuş gibi oldu.'' İkizler birbirlerine baktılar ve bu görüşü başlarını sallayarak onayladılar. Ama yine de anlamadıkları bir şey vardı. James'in hakkı var. Ancak bu haberi duyunca neşesini neden kaybettiğini anlamıyorum dedi Stuart. Olur şey değil. Ashley onun için bir dosttan başka bir şey değildir. Onu sevmiyor, bunu biliyorum. Scarlett'i seven biziz. Brent ikizinin sözlerini onayladı. Ashley'nin ona, nişanlarının yarın akşam ilan edileceğini söylememesine ve onun kadar eski bir dostun herkesten önce geceye çağrılmamasına kızmış olamaz mı? Genç kızlar böyle şeyleri herkesten önce öğrenmiş olmaya çok önem verirler değil mi? Mümkündür ama nişan töreninin yarın yapılmayacağını ona söylememekten ne çıkar? Çünkü bu bir sır ya da sürpriz olabilir. Bir adamın bu gibi şeyleri kız arkadaşından saklamaya hakkı yok mudur? Eğer Miss Pettipet bu nişandan söz etmeseydi biz de hiçbir şey bilmeyecektik. Kaldı ki Scarlett'in Melly'nin bugünlerde evleneceğini bilmesi de gerekirdi. Tabii canım, bu işi yıllardır biliyoruz. Wilkes'lar ve Hamilton'lar daima akrabalarıyla evlilik yapıyorlar. Herkes eninde sonunda onların evleneceklerini biliyordu. Nasıl ki Honey Wilkes ile Miss Melly'nin biraderi Charles'ın ileride evlenmeleri gibi. Bana bak, ben bu işten vazgeçiyorum. Bizi yemeğe davet etmemesinde üzüntüyle karşılarım. Bu arada annemin kıyamet koparmasına, bağırıp çağırmasına fırsat vermek için de eve girmeye hiç niyetim yok. Bu saatte mi? Boyd onu sakinleştirecek bir şeyler bulmuştur sanırım. Sen de çok iyi bilirsin ki bu küçük hileci oğlan dilini yutmuş değildir. O her zaman annemi sakinleştirme başarısını gösterir. Doğru, belki başarabilir. Fakat bu iş epeyce bir zaman alır. Bizleri her zaman o kadar şaşkına çevirir ki annem de sonunda onu artık tanıyamaz duruma gelir. O zaman o yenildiğini kabul eder ve sesini avukat olduğu zamana kadar saklamayı diler. Bahse girerim, annem şu yeni atla o kadar ilgilidir ki bizim döndüğümüzü fark etmeyecek ve bunu ancak sofraya oturduğumuz sırada Boyd'u göreceği zaman anımsayacaktır. Yöneticinin bizlere karşı olan tutumundan sonra hiçbirimizin üniversitede kalamayacağını Boyd'un annemize kanıtlaması için de akşamın sonunu beklememiz gerekecektir. Sonunda annemiz yöneticiye kızacak ve Boyd'dan onu neden öldürmediğini bile soracaktır. İşte bu yüzden gece yarısından önce eve dönemeyiz. İkizler çaresizlik içinde göz göze geldiler. Onlar azgın atlara binmekten, bir kavgadan yarasız beresiz dönmekten ya da komşularının öfkesini tahrik etmekten çok hoşlanırlardı. Ama annelerinin çok sert davranmasına ve kendilerine bir güzel dayak atmak için kullandığı kamçıya karşı sanki kutsal bir korkuları vardı. Brent dinle dedi, Wilkes'lara gidelim. Eşliği ve küçükler bizi akşam yemeğine alıkoymak için ısrar edeceklerdir. Stuart'ın buna canı sıkıldı. Hayır, onlara gitmeyelim. Wilkes'lar yarınki pikniğin kavgasını yapıyorlardır şimdi. Ve sonra... Aa, az daha unutuyordum diyerek Brent, Stuart'ın konuşmasını kesti. Hayır hayır, onlara gitmeyelim. Atlarını mahmuzladılar ve bir süre konuşmadan gittiler. Stuart güneş ve rüzgarın altında bronzlaşmıştı. Geçen yaza kadar iki ailenin ve bütün kontluğun onayı ile India Wilkes'a kur yapmıştı. Bütün ülke halkı soğuk görünüşlü India Wilkes'ın Stuart'ın üzerinde olumlu etkisinin olacağına inanıyordu. Kuşkusuz bu onların en değerli umutlarıydı. Brent bu konuda hoşnutsuzluğunu belli etmeseydi Stuart onunla evlenecekti. Brent'in India'ya sempatisi vardı ama yine de onu tatsız buluyordu. India'nın Stuart'a eş olabilmesini mümkün görmüyordu. İlk kez olarak ikizlerin zevkleri çelişiyordu. Brent kendisi için bir özelliği olmayan bir genç kızla ilgilenmemesini kardeşinden istemişti. Geçen yaz Jonesboro'nun küçük meşe ormanındaki bir politik toplantıda ikiz de Scarlett O'Hara'nın varlığını fark etmişlerdi. Gerçi Scarlett'i yıllardır tanıyorlardı. Çocukluklarında en çok aradıkları oyun arkadaşlarından biriydi. Çünkü o ikizler kadar ata binmesini, ağaçlara çıkmasını becerebiliyordu. Ama şimdi büyük bir şaşkınlıkla Scarlett'in bir genç kız haline geldiğini görmüşlerdi işte. Artık o dünyanın en güzel genç kızı olmuştu ikizlerin gözünde. Onlar yeşil gözlerinin canlılığını, yanağının çukurlarını, küçük beyaz ellerini ve ince belini ilk kez fark ediyorlardı. Düşünceleri ve sözleri onu kahkahaya boğuyordu. İkizler de Scarlett'in kendilerini dikkate değer kişiler olarak gördüğünü sanıyorlardı. O gün ikizlerin hayatında unutulmayacak bir 24 saat olmuştu. O günden sonra bu anıları akıllarına geldikçe Scarlett'in çekiciliğini neden daha önce keşfetmemiş olduklarını kendi kendilerine sordular. Ama bu basit soruya asla cevap bulamadılar. Çünkü Scarlett ikizlerin dikkatlerini kendine çekmeye kararlaştırmıştı. O bir erkeğin kendisinden başka bir kızla ilgilenmesini asla hoşgörüyle karşılamazdı. Bu toplantıda India Wilkes ile Stuart'ın bir arada görünmeleri onun hükmedici tabiatının hoş karşılamayacağı bir şeydi. Stuart onun için yeterli değildi. O aynı anda Brent'e karşı da istekli davranmış ve ikisini birden heyecan içinde bırakmıştı. Scarlett böylece işlerini istediği biçimde yoluna koymuştu. O günden sonra her iki genç erkek de Scarlett'e tutulmuşlardı. Artık India Wilkes ile Lovejoy'da oturan ve Brent'in sadece gönlünü eğlendirdiği Letty Mondrou'nun anıları akıllarından uçup gitmişti. Bu arada ikizler, Scarlett'in içlerinden birini tercih ettiği zaman kaybedenin ne yapacağını hiç akıllarına getirmemişlerdi. İşte şimdi karar verme zamanıydı. Gerçi onlar yeni bir genç kız üzerinde anlaşmış olmaktan ötürü sevinç duyuyorlardı. Çünkü birbirlerini hiç kıskanmazlardı. Bu çelişkili durum komşuları ilgilendiriyor ve Scarlett'i sevmeyen annelerini de rahatsız ediyordu. Eğer bu sıska sinek ikinizden biriyle evlenirse sizin için çok iyi olur diyordu. Korkarım ikinizle birden evlenmesin. Bu durumda eğer Mormonlar sizi kabul ederlerse, ki etmelerine imkan yok, evinizi barkınızı Utah'a taşımak zorunda kalacaksınız. Beni asıl kaygılandıran şey, günün birinde kafanızın kızması ve bu küçük budala için, bu bir işe yaramaz ve yeşil gözlü kız için birbirinizi öldürmeye kalkışmanızdır. Ne var ki içimden bir ses bu aşk fena sonuçlanmayacak diyor. Politik toplantı gününden beri Stuart, Indiana'nın yanında sıkılmaya başladı. Buna sebep, Indiana'nın gururu yüzünden hiç sitem etmemesi ve ona karşı değişmesinin farkına vardığını bir jest ya da bir bakışla göstermemesiydi. Stuart kendini mahkum olmuş biri gibi görüyordu. Kendisini India'ya sevdirdiğini biliyordu. Kendisinin de onu hala içten içe sevdiğinin de farkındaydı. Şimdi ise ona karşı doğruluktan ayrıldığı için kendisine kızıyordu. Scarlett'e olan tutkusuna rağmen India için şiddetli bir sevgiyi gönlünde daima saklıyordu. Olgun davranışlarına, kültürüne, tüm üstün niteliklerine saygı gösterme konusunda hataya düşmüyordu. Ancak India o kadar silikti ki onunla birlikte olan herkes onun ne yapabileceğini önceden kestirebilirdi. Oysa Scarlett daima umulmadık olayların başrolünü oynardı. Bir erkeğin başını döndürmek için de daha fazlası gerekmezdi. İşte onun için Scarlett'in ayrı bir çekiciliği vardı. Haydi Kate Calvert'lere gidelim. Scarlett'in dediğine göre Caitlin Charleston'dan dönmüş. Onda Sumter cephesiyle ilgili taze haberler vardır. İstediğim bahse girerim ki Caitlin o kalenin aşağı limanında yapıldığını ve biz toplantımızla sıkıştırmadan önce Yankilerle dolu olduğunu bile bilmez. O yalnız gittiği balolardan ve yaptığı çapkınlıklardan başka bir şeyle ilgilenmez. Doğru ama onun saksağın gibi gevezelik etmesi de eğlenceli olur. Hem sonra annemizin yatacağı zamana kadar bu iyi bir saklambaç oyunu olacak bize. Peki iyi, ben Caitlin'i severim. O çok tuhaf bir çocuktur. Onun Charleston'da tanıdığımız Carlo Redden ve ötekilerden söz etmesini çok isterim. Ama onun analığı olan Yankee münasebetsizinin karşısında oturup yemek yemeye katlanamam. Allah onun canını alsın. Bu kadına böyle sert olma Stuart. O çok iyi kalpli bir kadındır. Ben hiç de sert davranmıyorum. Bana kendini acındırıyor. Acımak zorunda kaldığım insanları ben hiç sevmem. Öylesine sıkıntılara katlanıyor, bir şeyler yapmak için o kadar zahmete giriyor ki sonunda insanı böyle davranmamasını söylemek zorunda bırakıyor. Bu davranışları beni çok sinirlendiriyor. Güneylilerin barbar oldukları düşüncesinde. Üstelik bunu anneme söyleyecek kadar da ileri gitti. Güneylilerden korkuyor. Ne zaman onlara gitsek korkudan benze atmış gibi olur. Adeta iskemleye bağlı, tüyleri yolunmuş bir tavuğu andırır. Korkudan gözleri fırfır döner. En ufak bir hareket karşısında kanatlarını çırpmaya ve gıdıklamaya hazır bir tavuk görünümündedir. Haydi canım sen de. Onu kötülemek sana düşmez. Sen Kate'i ayağından yaraladın, unuttun mu?